Ayrım 13.
Sayfa 111. Arzusu aşk ilişkilerinde gerçek ya da imgesel karşılığını bulamadığında kişi bu sendrom spektrumu içerisinde yer alan davranışlar sergilenmektedir. Bu yolla birincil aşk patolojilerini ve son dönemde yoğun tartışmalara konu olan homoseksüel erotomaniyi ve diğer homoseksüel aşk patolojilerini de karşılıksız aşk sendromu spektrumu içinde kavrama olanağı ortaya çıkmaktadır. Buna göre karşılıksız aşk sendromu spektrumunun bir ucunda gerçek ya da imgesel düzeyde sevdiğini düşündüğü kimsenin arzusunu istediği düzeyde elde edemeyenlerin gösterdiği çoğunlukla mazokistik nitelikte olan ve normal sınırlar içinde değerlendirilebilecek tepkiler, diğer ucunda ise günümüz psikiyatrisinde erotomani de Clairembault sendromu gibi adlar alan tekli sanrısal bozukluk yer almaktadır. Sendromun ortasında normale yakın olan kısmında son zamanlarda üzerinde bir anlaşmaya varılamamasına rağmen kara sevda, obsesif aşk, fanatik aşk başlığı altında sınıflandırılmaya çalışılan bozukluk ile Clairembault sendromuna yakın olan kısmında borderline erotomani adıyla anılan sanrısal olmayan erotonomani ve çılgınca bağlanma bozukluğu gibi adlar da alan sanrının olmaması ve şiddet gösterileriyle karakterize bozukluklar bulunmaktadır. Arzusu kendisinin istediği düzeyde karşılanmayan, geri çevrilen ya da geri çevrildiğini düşünen kişinin tepkilerinin spektrumun neresinde yer alacağı, kişinin sağlıklı bir kendilik, self, organizasyonu gösterip göstermemesine, nesne ilişkileri açısından sergilediği gelişimsel performansa ve başvurduğu savunma mekanizmalarına bağlıdır. Kendilik organizasyonu veya nesne ilişkileri açısından hangi noktaya gelindiği, hangi savunma mekanizmaları ve hangi eş, partner özelliklerinin karşılıksız aşk sendromunu nasıl belirleyip etkilediği bir başka yazının konusudur. Cinsellik, cinsel sorunlar, ayıp sözler, Talat Parman, cinsellik ve dil ilişkisi üzerine psikanalitik bir deneme. Ayıp bir söz analistin bürosunda yankılanır. Analizan ağzından çıkan söze kendi de şaşırmış ama çocuksu bir neşe ile bu kelimeyi yinelemekten alamamıştır kendisini. Toplumsal yaşamında böylesi bir sözü asla dile getiremeyecek olan bu kişiye bu özgürlüğü, ayıp sözü söyleme özgürlüğünü veren analitik konumdur. Analiz divanına ilk kez uzanan herkes analistinin ağzından önce şu cümleyi duyar. Kural aklınıza gelenleri hiçbir seçmeye ve engellemeye tabi tutmadan söylemenizdir. Analitik konumu yapılandıran temel kural serbest çağrışım budur. Analizan tüm düşündüklerini ifade etmeye davet edilir. Aklına gelen her şeyi atlamadan, seçmeden kendisine gülünç, ilgisiz, önemsiz ve hatta rahatsız edici gelse de söylemelidir. Lapanje ve Pontalis'e göre temel kuralın doğurduğu sonuçlardan biri, analizanın her şeyi söyleme kuralını kabul etmesiyle sözün hakimiyeti altına girmesidir. Yalnızca ve yalnızca konuşacaktır. Duyguları, bedensel duyumları, düşünceleri ve anıları dile yönelecektir. Burada analizana söylenen şudur. Aklınıza geleni söyleyin ama yalnızca söyleyin. İşte temel kural serbest çağrışım. Bu nedenle analitik ilişkiyi analist ve analizan arasında bir dil ilişkisi haline sokar. Peki nedir ayıp? Arapça kökenli bir kelime olan ayıbın Türkçe kullanımda üç sözlük karşılığı vardır. Bunlardan birincisi töre kurallarına aykırı olmaktır. İkinci olarak ayıp, eksik, kusur, noksan anlamına gelir. Üçüncü olarak da uygunsuz, kötü, utanç verici bir şey demektir. İlk anlam töreye aykırı kurallara aykırı olmak elbette toplumsal kurallara ve yasaklara gönderme yapmaktadır. Eksiklik, kusur anlamı ise insan olmanın belli de vazgeçilmez koşuludur. İnsan hep eksiktir. Ahmet Paşa'nın şu dizesi ünlüdür. Yarsız kalmış, ayıpsız yar isteyen. Utanmak ise eski Türkçe uttan gelir ve Arapça haya, edep, hicap sözlerinin karşılığıdır. Eski Türklerde kişinin dışkılama yerlerine ut yeri, ud yeri denirdi. Bu kavramın kökeninde başkalarından sakınma, çekinme anlamı saklıdır. Arapça avret yeri ise kişinin utanılacak, gizlenmesi gereken yeri demektir. Ancak anlam genişlemesi ile avrat, yani erkeğin başkalarından saklaması gereken, gizlemesi ve örtmesi gereken eşi anlamını kazanmıştır. Burada kadının eksikliğine mi gönderme yapılmaktadır, yoksa kadın cinsel organlarının gizli olmasına mı? Bu tartışmayı dil bilimcilere ve etnologlara bırakıyorum. Yukarıdaki örneğe yeniden dönersek, analizdeki kişiye o ayıp sözü söyleme özgürlüğünü veren serbest çağrışımdır. Öyleyse analitik temel kural, töreye aykırılığı, toplumsal kurallara aykırılığa mı gönderme yapmaktadır? Her şeyi söyleyebilirsiniz serbestliği, kuralsızlığı mı çağrıştırmaktadır? Analitik konumun paradoksu temel kuralında gizlidir. Söz alabildiğine özgürleşirken diğer insani ifade biçimleri bütünüyle yasaklanır. Örneğin dokunmak psikanalizde neredeyse tabudur. Her türlü bedensel eylem ve temasın yasaklanması elbette temel yasağı enseste gönderme yapacaktır. Oysa Musevi Hristiyan kültüründe dokunmak daima olumlu olarak görülmüş ve hatta dini nitelikleri olan bir kişinin dokunmasının hastalıkları tedavi edici olduğuna bile inanılmıştır. Bizim kültürümüzde de benzer inanışlar vardır. Öte yandan psikanalizin öncülerinden olan ve telkini kullanan magnetizma ve hipnoz tedavilerinde de tedavi amacıyla hastaya dokunulması zaten tedavinin bir parçasıydı. Üstelik Freud'un da psikanaliz tekniğini geliştirdiği ilk yıllarda hipnotizma uygulamalarında kullanıldığı gibi hastanın alnına elini koyduğunu biliyoruz. Freud hastalarının alnına elini koyarak onları etkilediğini fark etmiştir. Zaten gerek magnetizma ile tedavinin, gerek hipnozun amacı tedavi edenin hastayı etkileyerek hastalığından kurtulmasıdır. Böylece sanki onlara size dokunuyorum, sizi etkiliyorum. Bu şekilde siz de kendinizden daha rahatça söz edebileceksiniz demektedir. Oysa Freud muhtemelen Dora'nın analizi sırasında bu yöntemden vazgeçerken hastalarına sanki şöyle demektedir. Ben size dokunmayacağım, sizi etkilemeye çalışmayacağım. Siz de serbest olarak söz edin kendinizden, aklınıza gelenleri olduğu gibi söyleyin. Böylece hastanın serbest çağrışımlarının içselleştirildiği imgelerini serbestçe dile dökmenin yolu açılmış olmaktadır. Peki, sözün bu denli özgür olması analitik süreç için neden gereklidir? Psikanalitik kurama göre, psikanalizin bir tedavi yöntemi olarak semptomların ortadan kalkması hedefine ulaşabilmesi için öncelikle semptomun ilk ortaya çıkışındaki gerileme halinin yaratılması gerekir. Bu durum yaratıldığında analizanın bilincinden bastırarak uzaklaştırdığı anıları, düşünceleri ve arzuları ortaya çıkacaktır. Aslında Freud'un katartik yöntemden devraldığı bu uygulama bastırmanın etkisinin ortadan kaldırılması ile travmatik anılara ulaşılmasını ve onların ilk duygulanımla birleştirilmesini ve böylece bilinçli ve dolayısıyla zararsız hale getirilmesini hedefler. Bu açıdan her şeyi söyleyebilirsiniz demek, çocukluğa gönderme yapmak, yani gerilemeye davetiye çıkarmak demektir. Ancak bunun sağlanması kolay değildir. Burada gündeme engelleme gelir. Analist, analizanı engelleyerek, yani arzusunu doyurma isteğine doğrudan yanıt vermeyerek bu gerilemeyi destekler. Engellemenin zorluğu ile karşılaşan analizan, libidinal yaşamının daha eski dönemlerine geriler ve fantazmatik bir doyum bulabilmek için bu döneme fikse olur. Burada gerçeklik ilkesine bağlı olan ikincil süreçten çok, zevk ilkesine bağlı olarak çalışan birincil süreç söz konusudur. Böylece serbest çağrışım, analistin engelleyici tutumu ile birlikte bilinç dışına uzanan kapıyı aralamış olur. Burada serbest çağrışımla analistin nötralitesinin bir madalyonun iki yüzü gibi aynı kuralın ve yasağın parçaları olduğunu belirtmek gerekir. Sözün özgürleşmesi ancak eylemin tümüyle yasaklanması ile mümkündür. Serbest çağrışım yarattığı gerileme ile bilinç dışının filizlerinin bilinç yüzeyine çıkmasını kolaylaştırır. Bu arada analist de analizanın söylediklerini dalgalanan dikkatle dinler. Biri konuşur, öteki dinler. Bir tarafta söz, öte tarafta dinleme vardır. Analist ve analizan arasında bir farklılık, bir ara mesafe söz konusudur. Analist, analizanın söylediklerini bilinç dışının filizleri olarak, yani arzusunu yüklediği söylem olarak dinler, yorumlar. Yorumu mümkün kılan Analiz ve analizden arasındaki bu mesafe bu aradır. İkisinin konumu arasındaki bu farktır. Yorum, mesafe, başkalık. Öyleyse yorum ancak analiz ve analizden arasındaki mesafeden ve konumları arasındaki farklılıktan kaynaklanır. Peki neden? Etolog ve psikiyatr Boris Krylnik, yorumun mesafeden ve farklılıktan kaynaklandığının biyolojik temellerini gösterir. Krylnik önce şu soruyu sorarak başlar, neden doğada iki cins vardır? Krylnik'e göre bir cins demek, cins yok demektir. Bu durumda çoğalma ve biyolojik süreklilik ancak hücrenin ya da canlının ikiye bölünmesiyle olacaktır. Bölünmenin işareti çevresel şartlara bağlı olarak ama doğrudan alınacaktır. Tıpkı bir demir borunun bir ucuna vurulduğunda mesajın öteki ucu aynen kesintiye uğramadan ve yalnızca o maddenin özelliklerine, yoğunluğuna, uzunluğuna, ısısına ve benzeri bağlı olarak iletilmesi gibi. Oysa bu demir boruyu ikiye böldüğümüzde arada sırf bir boşluk olduğu için iletinin bir parçadan ötekine aktarımı doğrudan olamayacaktır. İkinci parçaya bu mesajın iletilmesi, aktarımı, çevrimi sorunu ortaya çıkacaktır. Ve elbette öteki parçanın bu mesajı alması ve yorumlaması sorunu da. Öyleyse der Krylnik, cinssiz bir dünyada işaretin iletimi yalnızca maddenin özelliklerine bağlıyken, iki cinsin varlığı yorum ve anlam sorununu doğurur. Öte yandan, cinssiz bir canlılar evreninde yaşamın sürekliliği aynaların bölünmesiyle oluşurken, cinsler ortaya çıktığında ise başkalık söz konusu olacaktır. Bu da ötekinden gelen işaretin yorumlanması, anlaşılması sorununu gündeme getirecektir. Kadın ve erkeklerin birbirinden gelen işaretleri yorumlamalarının zorluğunun biyolojik temeli muhtemelen aralarındaki mesafe ve başkalıktır. Tüm kadınların erkekler için sordukları ve tüm erkeklerin de kadınlar için sordukları acaba ne demek istedi sorusunun kaynağı belki de budur. Bu soru analitik konumun analistle analizan arasında yarattığı mesafe ve başkalık nedeniyle analizde sorulan soruyla aynıdır. İşte bu nedenle analistin analizan hakkında kendi kendine sorduğu tek mümkün soru bana bunu niye dedi sorusudur. Cinsellik söz konusu olduğunda başkalık ötekinin uyarıcı olması sonucunu doğurur. Ötekinin uyarıcı olarak kalabilmesi ancak farklılığın devamı ile yani yeterince uzaklıkta olabilmesi ile mümkündür. Öteki aynı olacak kadar yakın olduğunda uyarıcı rolünü yitirecek, çok uzak olduğunda ise iletişim olanaksızlaşacaktır. Öyleyse cinsel yaşamın en önemli sorunu bir mesafe sorunudur. Önemli olan Winnicott'un bir terimi ödünç alırsak yeterince uyarıcı mesafede olunmasıdır. Bu mesafe dolayımı ile her iki cins birbirine cinsel işaretler gönderirler. Canlılar dünyasında cinsel işaretler elbette çeşitlidir. Kokular, vücut tüylerinin renkleri, bağırmalar, çeşitli hayvan türlerinin cinselliği uyarmak için kullandıkları iletimlerdir. İnsan söz konusu olduğunda işaret simgeye dönüşür. Simge elbette kültürün yani dilin ürünüdür. Simgeler duygulanımla yüklü iletilerdir. Kadın ve erkek birbirleriyle karşılaştıklarında giyimlerinden davranışlarına ve sözlerine kadar anlamla yüklü her simgeyi yorumlayacaklar ve arkasında bir cinsel anlam arayacaklardır. Öyleyse cinsel yaşam bir mesafe ve bu mesafe dolayısıyla ortaya çıkan bir yorum ve çeviri sorunudur. Tıpkı 5. İstanbul Biyaneli Küratörü Rosa Martinez'in heyecanlandırıp çeviri ve diğer zorluklar temasına esin veren Ataman'ın 7 saatlik filmi Kutlu Ataman Semiha B. Upligat'ta Semiha Berksoy'un söylediği söz gibi aşk bir çeviridir. Aşk bir çeviridir ve bu çeviriyi mümkün ve zorunlu kılan da aradaki mesafe ve farklılıktır. Aynı şekilde analitik ilişkiyi yani aktarımı da mümkün kılan analistle analizan arasındaki mesafe ve farklılıktır. Cinsel uyarı ve düşmanlık. Ancak bu farklılık ve mesafe cinsel uyarıyı nasıl ortaya çıkarmaktadır ya da insan da cinsel uyarı nedir? Robert Stoller bu soruyu sormuş ve psikanalitik literatürde cinselliğin birçok yönü hakkında sayısız yazı bulunurken cinsel uyarı konusundaki yokluğa şaşırmıştır ve bunu da bu konunun araştırmasının tanımlanmasının zorluğuna bağlamıştır. Stoller şu temel hipotezden yola çıkar. İnsanların çoğunda cinsel uyarı bilinçli veya bilinç dışı ötekine zarar verme, düşmanlık düşlemiyle beslenir. Stoller'e göre cinsel uyarının oluşabilmesinin koşulları olan ruhsal faktörler arasında düşmanlığın yanı sıra gizem, risk, illüzyon, intikam, travmanın veya engellemenin tersine çevrilmesi ve deshumanizasyon, fetişizasyon vardır. Bütün bunlar da bir bütün oluşturacak şekilde sırlarla örülmüşlerdir. Sırlar cinsel uyarının sürdürülmesini de sağlarlar. Öncelikle deshumanizasyon, fetişizasyon nedir? Cinsel uyarıyı sağlayan fetiş bir canlı nesnenin yerini almaktadır. Fetiş bir eşya, bir insan bedeninin bir parçası ve hatta kişinin kendi bedeninin bir parçası olabilir. Ancak onu bir insana bağlayan tüm bağlar silinmiştir, bastırılmıştır. Stoller, fetişin ve dolayısıyla cinsel uyarıyı oluşturan düşlemin kaynağını çocukluk dönemlerinde arar. Büyüklere karşı savunmasız olan çocuk, kendisine kötü davranan ya da yoksun bırakan, engelleyen büyüklerinden hıncını, onlara aynı şeyi yaptığını hayal ederek alır. Yani saldırgan, kurbana yaptığının aynısıyla onun düşleminde karşılaşır. Ancak düşlemin suçluluk duygusu yaratması söz konusudur. Bu durumda düşlemdeki unsurlar deshumanize edilirler ve kısmi nesne haline getirilir. Böylece düşlemdeki kişi ortadan kaldırılmamakta, ancak insani değeri silinmektedir. Öyleyse bir fetişin ortaya çıkışı birçok düşlemi birden gündeme getirecektir. Önce kötü davranan aynı davranışa maruz bırakılarak cezalandırılacak, sonra düşlem nesnesi insani özelliğinden arındırılacak ve intikam alınmak istenen kişiden çalınacaktır. Ve son olarak da bu fetiş söz konusu kişinin bir özelliğini hatırlatacak biçimde seçilecektir. Bu oldukça karışık düzenekte travma ve engelleme bir zafere dönüşecek ve eziyete uğrayan çocuk intikamını almış olacaktır. İşte erişkin cinsel yaşamında cinsel uyarıyı ortaya çıkaran düşlemin kaynağı ve bu düşlemin içerdiği düşmanlığın nedeni budur. Bunun da nedeni elbette Ödip karmaşasıdır. Çocuğun arzusunu engelleyen, onu isteklerinden mahrum eden elbette anne babasıdır. Ödipal aşkın engellenmesi en büyük engelleme değil midir? Üstelik ilk cinsel uyarı da hem bir yasağın hem de bir sırrın dolayımı ile oluşmaktadır. Söz konusu olan elbette ilk sahneye, yani anne babanın cinsel ilişkisiyle ilgili olan yaşantıdır. Çocuk bunu bir travma olarak yaşar. Çünkü o ikisi bir aradadır ve kendisi dışarıda kalmıştır. Anne babanın oda kapısı suratına kapanır. Bu engelleme öfke, kızgınlık, düşmanlık yaratır. Ama aynı zamanda bir merak ve uyarım da. Freud'un çocukken böylesi bir durum karşısında kızgınlığını anne babasının oda kapısının önüne çiş yaparak gösterdiğini biliyoruz. Kapının arkasında neler olup bittiği konusundaki merakı ise bizlere psikanalizi kazandırmıştır. Öyleyse cinsel uyarı zorunlu olarak hem kızgınlığa, düşmanlığa hem de sırra gönderme yapacaktır. Düşmanlık duygusu gibi sır da cinsel uyarının vazgeçilmez unsurlarında olacaktır. Ötekinin bedeninin gizemi, elbiselerle kapalı bölümlerin altında gizli olanların yarattığı merak, cinsel uyarının neredeyse zorunlu koşuludur. Ancak cinsler arasındaki farklılığın bir yönü de burada ortaya çıkar. Ötekinin bedeninin gizemi erkekleri kadınlardan çok etkiler. Bunun bir nedeni elbette biyolojiktir. Kadın cinsel organlarının bir bölümü görülmez, gizlidir, bedenin içindedir. Öte yandan erkeklerin kadın bedeni hakkında bilgi almaları birçok toplumda engellenmiştir. Elbette kastrasyon kaygısının kaynağını buradan alır. Toplumsal olarak erkeklere yasak olana bakmaları ve kadınlara da neleri yasaklayacaklarını bilmeleri öğretilir. Böylece kadın ve erkek arasında oynanan oyunlardan en eğlenceli olanı teşhirci, gözetleyici oyunu oluşmuş olur. Özetlemek gerekirse cinsel uyarı bir senaryoya bağlıdır ve senaristin kendi çocukluğunun hikayesinin izlerini taşır. Konu kahramanın karşılaştığı ama bertaraf etmeyi başardığı risklerdir. Senaryo iç ruhsal çatışmaların, perde anıların kamufle edildiği bir otobiyografi olarak yazılır ve hikaye mutlu sonla, happy end, yani orgazmla biter. Çoğu zaman senaryoyu yazan filmi de yönetir. Senaryodaki kişilikler genellikle çocukluktaki önemli insanlara, anne, baba, kardeşler gibi uygun olarak belirlenir ve gerçek kişiler seçilir. Ancak aktörler rollerini oynarken biraz da kendilerinden bir şeyler katmalıdırlar, yoksa sıkıcı olur. Öte yandan yönetmen oyunculara bunun kendi hikayesi olduğunu söylemez, yoksa sır ortadan kalkar ve uyarı yok olur. Gülmece ve düşmanlık duygusu. Stoller düşmanlık duygusunun yalnızca cinsel uyarı için değil, insan yaşantısının birçok alanı içinde gerekli olduğunu söyler. Freud'un saptamasını yineleyerek bunun gülmece ve onun fizik görüntüsü olan gülmenin de vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgular. Gülmece gizli düşmanlık duygusu olmadan ortaya çıkamaz. Çünkü o da cinsel uyarı gibi yumuşatılmış, hoşgörüyle süslenmiş, düşmanlığı travmanın zafere dönüştürülmesi mekanizmasını kullanarak zevke dönüştürecektir. Freud, 1905 tarihli Şaka ve Bilinç Dışı ile İlişkileri adlı yapıtında gülme eylemini zevk almaya yönelik bir ruhsal etkinlik olarak tanımlar. Gülmenin çocuklukla ve oyunla ilişkisi üzerinde durur. Şakanın yarattığı doyum, zevk, ötekine yönelmiş düşmanca ve cinsel içerikli eğilimlerin bastırılmış olarak tutulmasına, yarayan bastırma ve inhibisyondan ekonomi yapılmasına bağlıdır. Bu zevke, kısmi dürtülerin, ayıp ve düşmanca sözlerin sarf edilmesiyle ortaya çıkan simgesel doyumu da eşlik eder. Freud, şakaların oluşturulmasındaki düzeneğin düşlerin oluşumunda da olduğunu belirtir. Söz konusu olan bilinç dışının işleyiş biçimi, yani birincil süreçtir.